Merhaba, ben Gizem Erbirer. Ex yönetmen Taze Anne ve İfli Olmaz bir çizgi film aşığı. Dünyanın en ciddi işi oyundur diyen Moritoys'un sunduğu çizgi film deyip geçmenin bu bölümünde masaya yatıracağımız çizgi film Luca.
Filmi konuşmak için bugün yanımda klinik psikolog Büşra Tarçalır var. Merhaba Büşra, nasılsın?
Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
İyiyim, çok teşekkürler. Sorularımı sormaya başlamadan önce size filmden minik bir özet geçmek istiyorum. Dikkat, bundan sonrası spoiler içerir. Ama ne diyoruz, mevzu bahis çocuklarsa bazen spoiler iyidir.
Luca, deniz altında ailesiyle birlikte yaşayan ve keçi balıklarına çobanlık yapan 13 yaşında bir deniz canlısıdır. Bu deniz canlıları denizin altında insanlardan korkarak bir hayat sürerken, küçük İtalyan kasabasında yaşayan insanlar da deniz canavarı diye tanımladıkları bu canlılardan korkarak bir hayat sürmektedir. Luca bir gün tıpkı kendisi gibi bir deniz canlısı olan Alberto ile tanışır. Bu deniz canlıları yüzeye çıktıklarında tıpkı normal insanlar gibi görünmektedirler. Tek şart ıslanmamaları gerekliliğidir. Oğullarının yüzeye çıktıklarını öğrenen anne baba, korkularından onu derinlerde yaşayan amcalarının yanına göndermek isterler. Derinlere gitmek istemeyen Luca evden kaçar. Yeni edindiği arkadaşı Alberto ile iki çocuk insanların yaşadığı kasabaya kaçıp Vespa kazanacakları bir maceraya atılmaya karar verir. İkili kasabada Julia adında kasabanın zorbası Ercole'ye tek başına karşı çıkan cesur bir kızla tanışıp birlikte mazlumlar takımını kurarlar. Bu sırada Luca'nın annesi ve babası kasabaya gelmiş, insan şeklindeki oğullarını aramaktadırlar. Julia'nın babası hayatını deniz canavarlarını öldürmeye adamış bir adamken farkında olmadan evinde iki deniz canavarını misafir eder ve onları yakından tanıma fırsatı bulur. Böylece filmin sonunda iki tarafta aslında birbirinden korkmanın ne kadar saçma bir şey olduğunu, insanların da deniz canavarlarının da iyilerinin ve kötülerinin olduğunu anlarlar.
Film dünyada ve Türkiye'de 6 yaş ve üstü olarak vizyona girdi. Ben şimdi Büşra'ya sormak istiyorum. Sence kaç yaş çocuğumuzla bu filmi beraber izleyebiliriz?
Bana kalırsa 6 yaş ve üstü çocuklarla birlikte seyretmek uygun olabilecek bir animasyon film. Filmi izledikten sonra, yani izlerken aslında belli notlar aldım. Çocuğumuzun diline pelesenk olabilecek bir takım cümleler çok sıklıkla tekrarlanıyor mu diye. Nitekim ölme meselesi çok fazla tekrarlanıyor. Burada gerçek bir öldürme ve ölme meselesinin aslında vuku bulmadığının farkındayım. Ama örnek vermem gerekirse annem beni öldürecek ya da öldürmeye gelen tekneler, merak balığı öldürür gibi şeyler tekrarlandığında bunlar çocukların hoşlarına gidip günlük hayatta anlamını bilmeden kullanabilecekleri bir takım cümleler olabilir. Dolayısıyla bu noktada anlamını bilmeyen yaş grubu da 6 yaşın altı gibi düşünürsek 6 yaş ve üstüyle bu konuyu, belki ölümü veya ölümü kastetmeden bunu sadece bir kültürel bir kullanım olduğunu ifade edebilmek amacıyla daha konuşabileceğimiz alanlar yaratabiliriz diye düşündüm. Bununla birlikte içerik olarak da bence çok hızlı değişen şeyler var. Adapte olma açısından, olan biteni daha iyi kavrayıp anlayabilmeleri açısından 6 yaş ve üstün daha hazmederek bu filmi izleyip anlayabileceğini ve buna kafa yorabileceğini düşündüm açıkçası.
Biz mesela oğlumla izlerken 4,5 yaş civarı. O yadırgamadı onları. Biz çünkü şeyi kullanıyoruz mesela. Ay ölürüm sana gibi ölmeyi deyinmiş gibi cümle arasında kullanıyoruz. Mesela annenin ve babanın böyle bir hayal sahnesinde çok sinirlendiği bir an var. Kızacakları ve orada korkutucu olabilir mi? Kaç yaşa korkutucu olur?
Bana kalırsa yine 6 yaş bunun için ideal olabilir. Hı-hı. Yani tabii ki bu ailenin dinamiğine, çocuğun korkularının neyle ilişkili olduğuna, korktuğu zaman kendini nasıl koruyabileceğiyle ilgili farklılık gösterebilir. Çünkü her ailenin dinamiği farklı. Luca böyle bir sahneyi ilk defa izlediği bir film olmayabilir örneğin. Ya da çocuk özellikle korkulu şeylere çok meraklıdır ve bunlarla ilgisini çektiği için çok daha besleyici bir yerde olabilir. O yüzden de ebeveyn kontrolünde belki mümkünse çocukla izlemeden önce bir ebeveynin tek başına seyredip arkasından böyle çocuğunun rahatsız olabileceği yerleri biraz daha not edip oralarda bir gözlemleyip oralara dair bir takım alanlar açabilmesi mümkün olabilir. Ama bu kadar da hassasiyet değil. Sonuçta keyif alacağımız bir şey en nihayetinde. Etkilendiğini fark ettiğimiz bir sahne olduğunda da durdurmak her zaman mümkün. Kendi kontrolümüzde olan bir platformdan seyrediyoruz çünkü en nihayetinde.
Julia'nın babası korkutucu gelebilir mi? Hmm. İlk başta öyle hani özellikle balık kestiği sahnede biraz korkutucu bir profil çizmişler. Sonra aslında altın kalbini görüyoruz ama.
Bana kalırsa korkutucu olan bir tarafı olabilir ama ilk başta böyle daha korkutucu ve heybetli çizilen karakterin aslında çok merhametli ve şefkatli olan bir tarafını da keşfediyoruz. Orada belki bir kolunun olmayışı, balıkların kafasını satırla tak tak tak böyle atıyor olması Tıpkı aslında Luca ve Alberto'nun o adamı ilk gördüklerindeki hislerini yaşıyoruz seyirci olarak. Dolayısıyla onların bulunduğu atmosferi algılayabilmek adına seyircinin de aynı şeyi hissediyor olmasını ben değerli buluyorum bu noktada. Yani ürküceksek ürkeceğiz, korkacaksak korkacağız ama bu animasyonun bir hikayesi var. Dolayısıyla kötü sonlu bir hikaye olmadığı için de toparlayabileceğimiz bir yer olduğundan da eğer çocuk çok tepkisel bir korkuyla böyle geri çekilmiyorsa onunla idare edebiliriz, devam edebiliriz. Bu daha sonrasında sorduğu bir şey olursa da bunun üzerine konuşabiliriz ama dediğimiz gibi her zaman çocuklar o kadar kırılgan değiller. Ortaya çıkan bir reaksiyon olursa da bunu tutabiliriz ve konuşabiliriz.
Peki bir de amca Ugo var.
Evet.
Aslında çok kısıtlı bir vakitte görüyoruz ama Ugo o kadar uzun zamandır derinlerde yaşıyor ki tüm rengini tamamen kaybedip şeffaf hale gelmiş. Bir tür deniz canavarı, fener balığı aslında. Böyle bir anda kalbi duruyor ve Luca'ya yumruk at, yumruk at, kalbi tekrar çalışsın diyorlar. Böyle benim irkildiğim sahnelerden biriydi. Gece hiç bir tepki vermeden izledi mesela. Ona da çok şaşırıyorum. Biz yetişkin beynimizde çok farklı algılıyoruz. Aslında çocuklar çok farklı algılıyor. Sen izlerken ne düşündün?
Yani tipi bana da birazcık korkutucu geldi ama bir yanıyla üzerine düşündükçe de böyle bizim yetişkinler olarak izlediğimiz filmlerde böyle hayırsız bir evlat vardır ya böyle evde. Bir uzaklara gitmiştir, bir farklıdır, o bir kafa tutmuştur ve ailenin geri kalanı onunla iletişimi kesmiştir. Ve böyle aylak aylak gelir ve işte bir gün kapıyı çalar, bir ihtiyacı vardır ve böyle çok ilginç özellikleri vardır. Öyle bir amca karakteri canlandı ve birazcık komik ve matrak buldum açıkçası onu. O yüzden tabii ki 6 yaşındaki çocuk belki bunu algılamayabilir ama böyle farklı aileye benzemeyen, ailenin dışında olan, yumruk atıldığında kalbi çalışıp hayata dönen bir karakterin birazcık da böyle neşeli bir şey olduğunu düşündüm. Ama korkutucu bir tarafı varsa da dediğim gibi yine orayı atlayabiliriz.
Peki şeyi soracağım. Çocuğun yanında bir yetişkin olmadan tek başına izleyebileceği yaş sınırı nedir sence?
Yani sınırlamak değil ama başlangıç yaşını belki konuşabiliriz. 7-8 yaş aslında yine çocuğun tabiatına göre, yine çocuğun daha önce izlediklerine göre şekillenebilecek bir kılavuz belirlemek istersek doğru olur. Arkadaşlarıyla, akranlarıyla beraber seyredip, gülüp, eğlenip belki üstüne sohbet edebilecekleri bir yaş grubu olabilir.
Peki öncesinde çocuğa bahsetmenin iyi olacağı detaylar var mı?
Ya bu keyfini kaçırır gibi hissediyorum. Çünkü olan bitene dair şimdi bizim sözel olarak ifade ettiğimizle göreceği şey aynı değil. Bizim orada nasıl bir şey söylememiz gerekiyor diye düşündüğümde birazdan korkutucu bir balık görebilirsin. Bu film boyunca bazı ölüm lafları geçebilir. Şimdi bunlar çok can sıkıcı ve bir yandan çok soyut. Çocuk onların hiçbirini almayacak. Çok büyük ihtimalle izleyeceği biraz sonra o capcanlı dünyanın heyecanı içinde. Dolayısıyla zaten anlayamayacağı bir cümle sarf etmektense böyle bir çabaya girmemenin daha önemli olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden eğer biz önceden seyretme şansı buluyorsak, belli sahnelerde, belli yerlerde çocuğumun etkilenebileceğini hissediyorsam oralarda böyle bir gözüm onun üstünde olabilir. Ama uyarmak çok, yani hem spoiler vermek olabilir, hem dediğim gibi mesajın tam olarak ulaştığının emin olamayacağız. Ürkecekse yine ürkecek. Çünkü zaten bizim sözel olarak söylediğimiz şey ya çok çiğ kalabilir, ya da yeterince o görsel olarak verilen şeyin aynısını yansıtmayabilir büyük ihtimalle.
Ben mesela birlikte izlerken şöyle bir şey yaptım. Bu çocuğun yaptığı zorbalık gece. Hani hep aynalama yaptık, hep duyguları anlattık. Bu sefer de doğru kelimeyi bu yaptığının doğru olmadığını anlasın diye orada vurgulamak istedim. Ki ona yapıldığı zaman neye maruz kaldığını bilsin. Yarın öbür gün ona da zorbalık yapılırsa demek ki bu zorbalık diye adını koyabilsin istedim.
Şimdi 3,5-4 yaşındaki bir çocuğa izletmekle 6 yaş üstüne izletmek muhtemelen aynı olmayacaktır. 3,5-4 yaşındaki çocuk birazcık daha korunaklı bir yerde çünkü nihayetinde. Daha hassassız, daha dünyaya karşı deneyimsiz olduğu için birçok şeye dair sorusu oluyor, merakı oluyor. Ve biz o zamanlarda mesela Ercole'nin yaptıklarını anlatmak durumunda kalabiliriz. Çünkü sorabilir bunu, neden bu kadar kaba diye. Ama 6 yaş üstü çocuklar belki bunun bir öznesi olmuşlardır. Belki zorbalığın bir mağduru olmuşlardır. Belki zorbalığı yapan bir çocuk olmuşlardır ya da buna şahit olan çocuklar olmuşlardır. Dolayısıyla daha doğal karşılayabilirler.
Denizdekiler yukarıdaki insanları kara canavarı olarak değerlendiriyor. Karadaki insanlar da denizdekileri deniz canavarı olarak değerlendiriyor. Ve aslında iki tarafta birbiri hakkında çok az bilgiye sahip ve birbirlerini tanımadıkları için birbirlerini korkutucu buluyorlar, çok tehlikeli buluyorlar. Bu bana biraz şeyi anımsattı. Kendinden olmayanı ötekileştirmek, farklı kültürden, farklı cinsiyetten, farklı dinden, farklı etnik kökenden olanı bilmediğin için onu korkutucu ve tehlikeli bulmak. Sence böyle alt metinler var mı? Bunlar izlerken çocuklara geçiyor mu? Sen hissettin bunlarla ilgili?
Tabii işin felsefi kısmına girmeyeceğim ama başkalaştırma ve ötekileştirmenin gerçekten çok hissedildiği bir yer ve farkındaysan canavar kelimesi kullanılıyor. Canavar bizim için baktığımızda böyle en tehlikeli, yapacağı öngörülemez ve çok böyle pis, karanlıkların içinde olanın temsil edildiği bir kelimedir aslında. Ve hem karada yaşayan insanların hem de oradaki deniz canlılarının birbirlerine dair çok fazla bilgi sahibi olmadıkları yerde ötekini canavarlaştırıyor olması ne kadar da bilmediği şeyi iyimserleştirmesindense onu kötü bir şey haline getiriyor olması. Tanımıyorum ve tipleri bize benzemiyor, o halde tam olarak iyi olamazlar gibi bir çıkarım var. Tabii ki böyle bir metin var, dolayısıyla sorduğun soruya cevap vermem gerekirse evet. Tanımak ve merak etmek, orada belki toplumsal olarak da bir şeyin karşısında durmak demek. Çünkü deniz canlıları yukarıya çıkmayı tehlikeli bulup oraya çocuklarını göndermemek için bir takım hikayeler anlatıyorlar. O sınırı geçmemen gerekiyor. Geçtikten sonra çok korkutucu bir yer var. Diğerleri de kara insanları da aslında deniz canavarlarının çıkıp insanlara zarar verebileceği mitiyle ortaya attıkları bir şeyi sürdürüyorlar. Dolayısıyla bunun aksini söylemek demek, kabulleri değiştirmek demek. Ve bunlar çok gerçekten derinden sarsılacak şeyler. İnsanların toplumsal olarak bir doğruyu değiştirmek demek. Doğruyu tırnak içinde söylüyorum aslında. O yüzden çocuklar bunu ne kadarını anlarlar bilmiyorum ama en azından böyle bir alttan alta geçen bir mesaj var ki onlar ve diğerleri, diğerleri ve ötekiler gibi bir ayrım çok net bir şekilde çiziliyor.
Şimdi biraz karakterlere değinelim. Filmimize adını veren başrolümüz Luca Paguro. 13 yaşlarında küçük bir oğlan çocuğu ve deniz canavarı aslında tırnak içinde. Ve bütün bu deniz canavarı ailelerinin soyadları bir deniz canlısından alıntıymış. Paguro keşiş yengecinden geliyormuş. Luca'nın kendi cümlelerinden alıntılayacak olursam, ben uslu bir çocuğum. Sen neler söylemek istersin Luca ile ilgili?
Luca tam da aslında uslu bir çocuk ve ona tayin edilmiş bir görevi var deniz altında. Böyle tıpkı bir çoban gibi balıkları otlatıyormuş gibi.
Keçi balıklarıymış onlar
keçi
bu arada.
Keçi balıkları. Onların başında bütün gününü geçiren, hiçbir şeyi keşfetmeye alanı ve zamanı olmayan bir çocuk aslında. Kendi görevini tamamlayabilmek için orada kalması gerekiyor. Dolayısıyla gerçekten çok uslu bir çocuk. Olduğu yerde balıkları otlatıyor.
Çiftçi ve çoban olma detayları çok hoşuma gitti benim. Yani orası küçük bir köy. O da köyünden hiç çıkmamış küçük çoban çocuğu.
Bir de hep öyle başlar ya, böyle bir o karakterin kasabasını, yaşadığı yeri keşfederiz. Orada böyle çok rutin bir selamlaşma var, güne başlangıç var ve Luca'nın da ne kadar sabit olan bir işini görüyoruz. Gerçekten de farklı hiçbir şeye yer olmayan ve her gün tekrar tekrar aynı şeyi yaptığı bir his geçiyor bize zaten. Tam da burada Luca'nın zaten yeni şeylere merak salması ve maceralara atılmak istemesini belki seyirci olarak anlamlı buluyoruz. İnsan sıkılır orada sürekli balıkları otlatsa.
Luca'nın çok büyük gözleri var. Tasarımda ona dikkat etmişler. Çünkü çok meraklı ve her şeyi görmek, öğrenmek, araştırmak, bilmek istiyor. Çizgi filmdeki en büyük gözler Luca'ya ait ve o gözlerden doğan yuvarlak bir şekil üstüne kurmuşlar Luca'yı. Çok meraklı ve keşfetmeye açık bir çocuk Luca. Sadece böyle onu işte keşiş kabuğundan çıkartacak o arkadaşa ihtiyacı var. Orada devreye Alberto giriyor. Alberto Scorfano. O da bir lipsoz balığı. Biraz dikenli bir balıkmış kendisi.
Alberto bana çok sevimli bir çocuk geldi. Bir kere Luca ilk denizden karaya çıktığında ilk seferin mi diye sorup aslında çok kanıksamış bir yerden, bütün sürprizleri farkında olan ama bir yandan insanların konuştuğu dile dair bir takım duyumlar alıp bunları tekrarlayan, mesela stupido deyip durup ama bunun nasıl bir anlamı olduğunu, toplumsal olarak insanların arasında nereye tekabül ettiğini bilmeyen bir çocuk. Dolayısıyla böyle deneyimsiz ama kendini çok deneyimliymiş gibi göstermeye çalışan, karaya dair o kadar da fazla bilgisi yok çünkü o zaten deniz kenarına yaptığı küçük bir kulübenin içinde topladığı eşyalarla gününü geçiren bir çocuk. Aslında onun mağarası orası. Ve orada insanlarla çok da ilişkilenmeden hayatını sürdürürken Luca'nın, belki daha zayıf olanın, daha deneyimsiz olanın onu o mağaradan çıkarma hikayesine de şahit oluyoruz biz aslında. Dolayısıyla iki karakterin birbirini zenginleştirmek için müthiş bir kaynağı oluyor tanıştıkları zaman.
Karakteri tasarlarlarken büyük bir çene ve büyük bir ağız üstüne tasarlıyorlar. Çünkü çok konuşuyor. Söylediklerinden çok emin. Mesela işte yıldızlar hamsidir diyor. Ve çok emin bundan yani. Onu da hiç sorgulamıyor. Sonrasında bazen söylediği şeyin yanlış olduğuyla yüzleşiyor. Luca kollarını yanda tutarak dar bir duruş sergilerken Alberto'nun omuzları geniş, duruşu geniş ve göğsü dışarıda. O işte güvenini göstermek için burnunu da yukarı kaldırmışlar. Kasılarak yürüyor falan. O iki karakter arasındaki zıtlığı ve aslında nasıl birbirlerine iyi geldiklerini görüyoruz. Vespa yapılacak bütün malzemeler burada var diyen Luca ama yapma ve oradan inme cesaretine sahip olan Alberto. Ya da hadi git Julia'ya sor bakalım ne kazanıyormuşuz yarışmaya katılırsak diye onu ittiren Luca ama gidip sorma cesaretine sahip olan yine Alberto. O yüzden de aslında mükemmel birbirlerini tamamlayan bir çift oluyorlar. Bazen böyle kendimizi tamamladığımız arkadaşlıklar ve ilişkiler olur. Kendimizi eksik gördüğümüz yerlerde. Ve bu arkadaşlıklar anlık olarak bence çok güzeldir. Özellikle şeye değinmek istiyorum. Çok sevdiğim bir kitap olduğu için. Eksik Parça Büyük O ile tanışıyor. Orada o arkadaşlıklar başta çok güzel gider. Ta ki sen aslında kendi eksik parçanı tamamlamaya başlayana kadar ve o arkadaşın sana kattığıyla sonunda görüyoruz. O yuvasından çıkamayan Luca bir anda tek başına yarışmaya katılma cesaretini kendinde buluyor arkadaşı için. Ve o eksik parçasının nasıl tamamlandığını, o cesaretin ona nasıl geldiğini görüyoruz. Bu aşamada ama Alberto'nun da bozulduğunu, senin bana ihtiyacın vardı, ben tamamlıyordum seni, şimdi bana ihtiyacın yok, arkadaşlığımız bozuluyor seviyesinde bozulduğunu görüyoruz. Bu normal hayatta da bizim yaşadığımız şeyler.
Burada aslında bunu şöyle okumak da mümkün olabilir. Belki izleyen birçok insanın aklına gelmeyecektir ama ne kadar ebeveyn ve çocuk ilişkisi, oradaki akran ilişkisi diye baktığımız yer. Çünkü biz ebeveyn olarak çocuğun böyle hem özgürleşmesini isterken hem de bize ihtiyaç duyduğu yerlerden bazen bıkarken bir noktada kendi kendine özgürleştiği şeylere, özgürleştiği alanlara yöneldiğini fark ederiz. Ve bir yandan da aslında hani senin bana ihtiyacın vardı söylemiyle birlikte o özgürleşme de büyüleyiciliği karşısında aslında hala bizim birlikteliğimizin ve bağımızın bozulmadığına inanmak isteriz. Belki orada Alberto'nun da artık Luca'nın en baştaki kadar deneyimsiz ve ona o kadar ihtiyaç duymayan haline şahit olması biraz yıkıcı bir deneyim ama hala arkadaşlıklarının devam ediyor olduğunu görmek de çok önemli. Luca'nın tarafına bakacak olursak da bir bebeğin anne babasını görmese bile onların hala onu sevdiğini biliyor olması çok içselleştirilmiş nesne olarak geçen bir şeydir ve aslında hala ona ihtiyaç duymasa bile Luca ve tek başına yarışmak gerekiyor olsa bile biz bir ekibiz. Biz mazlumlar takımıyız. Dolayısıyla orada birbiriyle birlikte olmasalar da bir fiil birbirlerine ihtiyaç duymuyor olsalar da bir şeye ait olma teması var. O yüzden de bunu fark etmek biraz büyümekle de ilgili diye düşünüyorum.
Bir de tabii şey var. Aslında o arkadaşlık başladığı seviyede arkadaşlığın ona getirdiği güzellikleri seviyorlar ilk başta. Sonra gerçekten birbirlerini sevmeye başlıyorlar. Ve o birini sevmekle onun sana getirdiğini sevmek arasındaki farkı görüyoruz birazcık da. Çünkü onu sevdiğin zaman onun için bir şey yapmaya başlıyorsun. Alberto'nun Vespa'sından vazgeçip Luca'yı okula yazdırması gibi.
İki karakterin bir araya geldiğini hem birbirleri için fedakarlık yapmaları hem de birbirlerini açmak için ne kadar da o birlikteliğe ihtiyaç duyduklarını da fark ediyoruz. Yani dönüşmek birlikte mümkün olabiliyor.
Bir de buradan Julia geliyor aralarına. Julia da aslında dengeleri bozuyor. Onların arasında çok güzel bir denge varken iyi ki de bozuyor. Julia boşanmış bir anne babanın çocuğu. Ben bu boşanmış anne babanın sağlıklı ve mutlu çocuğu detayının çizgi filmlerde olmasını da çok seviyorum. Yazları babasıyla geçiriyor. Yazlarını sadece o kasabada geçirdiği için de kendini biraz dışlanmış hissediyor. Çünkü ne tam olarak ait olabiliyor ama ait de olmak istiyor. Julia hakkında ne söylemek istersin?
Julia tam bir özgür karakter değil mi? Böyle hani animasyonlarda görmeye artık son zamanlarda alışkın olduğumuz o böyle klasik kız çocuğu karakterinin daha dışında böyle giyim tarzıyla daha aykırı.
Giyim tarzıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum sana. En son dönerken kıyafetinin değiştiğini görüyoruz mesela okula giderken. Ama oradayken tam bir babasının kızı olmasını istedikleri için babasının küçülmüş pantolonunu giydirtmişler ona.
Julia'nın o kasabaya uyum sağlamaya da çalışan bir tarafı var ya tam da onu söylüyor. Dışarıdan geliyorum, yazları buradayım. Dolayısıyla böyle sınırların dışında kalan bir kız çocuğu. Okul hayatı olan ve yazın daha farklı bir yerde barınmaya ve tutunmaya çalışan bir kız çocuğu olduğunu görüyoruz. Ya kafa tutuyor tam da söylediğin gibi. Bu Ercole daha zorba rolünde olan karaktere dair bayağı öfkeli. Hatta böyle ağzından onun işte mahvolmasıyla ilgili şeyler geçiyor. Hiddetleniyor Julia çünkü. Ama bir yandan da takımın yumurtası gibi bana kalırsa yumurta gibi bir yapıştırıcı özelliği var. Julia çok canlı, çok böyle hırslı, bir taraftan çok gerçekten gürbüz de küçük bir çocuk olmasına rağmen o ikisini bir araya getirip onları bir takım haline getiren o güçlü kız karakterini görmek beni mutlu etti. Bence Julia'nın varlığı çok önemli.
Sonra bir de Ercole var. Filmimizin zorbası. Onunla ilgili ne söylemek istersin?
Ercole yaşça bunlardan daha büyük bir karakter. Daha önce ödüller kazanmış olduğunu bildiğimiz, hatta kırmızı bir Vespa'sı olan bir çocuk. Epey havalı. Birazcık da böyle işte Julia'nın söylediği gibi korku imparatorluğunun başındaki kişi ve yan redakçıları da var yanında.
17 falan yaşlarında sanırım. Çünkü yarışmaya başvururken 16 diyor. Kadın da geçen sene de 16 demiştin diyor. Hmm. Aslında artık muhtemelen yarışmaya katılabilme yaşını da geçmiş ve bir tık hile de yapıyor gibi bir durum var sanırım.
Zaten muhtemelen insanlığa dair bütün kötü özelliklerin toplanmasını istedikleri bir karakter olmuş Ercole. Hem böyle ittiriyor, kaktırıyor, kendi menfaatinin dışında olan şeylerde çok hırçınlaşıyor. Hep onun olsun, hep onun olsun istiyor. O yüzden Ercole karakteri gerçekten biraz daha yani alıştığımız bir zorbalık karakteri gibi değil. Yani böyle heybetli, işte böyle vurdu kırdı, böyle şişman bir çocuk karakteri değil. Tam tersine çok fit görünen, çok popüler, belki son zamanlarda karşılaşma ihtimalimizin daha muhtemel olduğu böyle motosikletiyle ilgi çeken, saçıyla, başıyla, duruşuyla.
Kazayla.
Evet, kazayla o popülerliğini koruyan, etrafındaki insanların ona biraz daha tamah edebileceği popülerlikte bir çocuk.
Kasabanın zengin bir ailesinden geldiğini hayal etmişler. Ve kasabada başka hiç kimsenin giymediği lacivert ve ona zıt fuşyadan oluşan bir palet içeren bir kostüm tasarlamışlar. Ve hani kazağına da verdiği önemi görüyoruz. Aa, pahalı kazağım ıslandı falan diye. Orada en sonunda da zaten kazağını suya atarak ondan intikam alıyor yardakçılara. Ona da değinelim mi? Yardakçıların aslında bütün film boyunca nasıl ona ne olursa olsun destek olduğu, birbirlerini bile tokatlama seviyesinde. Ben de biraz o tokatlamalardan rahatsız oldum. Yardakçılarına birbirlerini tokatlattırıyor çünkü bir hata yaptıklarında. Ve en son ona karşı geliyorlar ama ona karşı gelmeleri için bu korku imparatorluğunun yıkılması gerekiyor gerçekten Julia'nın dediği gibi. Bunu da daha çok görüyoruz ve bana da yani bir zorbadan daha korkutucu gelen şey o zorbanın yardakçıları oluyor aslında gerçek hayatta.
Beni yardakçılardan ya da destekçilerden daha korkutan kısım varsa onlar da tanıklar aslında. Çünkü o tanıkların hangi tarafa kayacağından çok emin olamıyoruz. Çünkü zorba rolündeki kişinin yanında da olabilirler, daha mağdur rolündeki kişinin yanında da olabilirler. Ama buradakiler tabii birbirlerini tokatlayacak kadar da Ercole'nin sözüyle hareket ettiklerinde biz seyirci olarak şunu hissediyoruz. Ercole çok güçlü bir karakter ve güçlü olabilmesi için fiziksel olarak daha güçlü olmasına ihtiyacı yok. Onun tavrı, duruşu, sahip oldukları belki iki çocuğu birbirine düşürebilecek kadar da güçlü. Düşünün ki Luca ve Alberto iki deneyimsiz çocuk bu çocuğa karşı koyacaklar. Bir de yanlarında Julia. Dolayısıyla bu karakter ürkütücü ve korkutucu olmasa bile pek çok anlamda bizim çekinmemize sebep olan bir karakter olarak şekillendiriliyor animasyon boyunca.
Aslında senin dediğin bu tanık olma şeyi bütün kasabanın hali. O güçlü karakter keza işte Julia'nın babası gibi ne karar verirse kasabanın da o yönde evrildiğini görüyoruz.
Aslında tabii bu korku imparatorluğunun sona erebilmesi için de yine daha böyle saygı değer olan bir kasaba mensubunun yumruğunu masaya vurması gerekiyor. Bu da Julia'nın babası Massimo. Şöyle bir şey söylüyor. Onlar sadece Luca ve Alberto olduklarından başka bir şey değiller. Halbuki biz insanlar olarak hani şimdiki hayatımıza dönersek bir insana baktığımızda pek çok şey görebiliyoruz. Ama oradaki Massimo'nun yaklaşımı ne kadar da insancıl ve onları sadece oldukları gibi ismiyle ve tanıdıkları şekilde nitelendirmeye yönlendiriyor. Fakat buradaki tabii ki güçlü karakterin söylüyor olmasının yine de gücün önemli olduğuna dair bizi itekleyen bir tarafı var.
Bir yandan da aslında filmin başından beri Massimo kendini deniz canavarlarını öldürmeye adamış. Kolundaki dövmesinden evindeki gazete küpürlerine kadar ne kadar buna kendini adamış olduğunu görüyoruz. Yani hem güçlü bir karakter hem de bu kadar deniz canavarlarından tırnak içinde nefret eden bir karakterin onları savunuyor olması ekstra kıymetli oluyor.
Çünkü bu zaman belki en başta konuştuğumuz tanıdıkça Alberto ve Luca'nın deniz canavarı olmasının dışında ki onun için de bence şok edici bir detay oluyor fark ettiğinde ki biz seyirci olarak bir tereddüte düşüyoruz. Acaba Massimo ne yapacak, nasıl bir tepki verecek diye ama onları kollayan bir yerde durduğunda bir oh çekiyoruz. Ve aslında tanımak ve bilmek ve ötekileştirmemek adına belki o varlığa ya da bizden olmayana dair birazcık deneyimimiz olduğunda ne kadar büyük bir değişikliğe gidiyor. Belki o yıllardır işte o efsaneyi devam ettiren söylemler içinde olan Massimo bir anda fikrini değiştirebilecek kadar da cesaret gösterebiliyor.
O son sahne bana çok çarpıcı geliyor. Özellikle Ercole'nin siz canavarsınız ve buradaki herkes sizden korkuyor derken asıl korkutucu olanın kendisi olması, düşmüş olan Julia'ya yerden kaldırmış olmaları, Massimo'nun buna şahit olması, aslında bütün kasabanın buna şahit olması. Yani hani yere düşmüş küçük bir kız varken ona yardıma gitmiş iki tane güya korkutucu deniz canavarı ve elinde onu öldürmek üzere bir zıpkın tutan ve biz sizden korkuyoruz diyen korkutucu bir Ercole. Aslında hep böyle bize korkmamız gerektiğini anlatılan bir şey var dışarıda. Halbuki asıl korkmamız gereken genelde başka bir şey oluyor.
Tam da Ercole belki orada biz korkmuyor muyduk? Hadi bu deniz canavarları bizi korkuyordu diye böyle yavaş yavaş o sesini de kaybediyor. Titriyor. Bütün kasabanın yıllardır o tuttuğu cepheyi diyelim. Daha tek tutanın Ercole olmasında biz farkında oluyoruz. Çünkü aslında diğer insanlar şaşkınlık içinde izliyorlar, saldırmıyorlar ve olan biteni anlamaya çalıştıkları bir yerdeler.
Massimo'dan bahsetmişken Massimo'nun kolunun doğuştan olmaması detayı. Önce çocuklara kolumu bir deniz canavarı yedi diyor ve çocuklar arasında şaşkın bakışmayı görüyoruz. Çünkü aslında onlar da deniz canavarının insan yemeyeceğini biliyorlar. Sonra diyor ki doğuştan. Böyle aslında doğuştan engeli olan bir karakter yaratmış olması Disney'in ve bu karakterin kendi hayatını çok rahat bir şekilde idame ettiriyor olması ve bununla barışık olması, meydanda tekerlekli sandalyeli biri olması, normalleştirmek adına, çünkü bunlar da farklılıklar. Belki Massimo çocukken tek kolu olmadığı için de zorbalığa uğramış ve o yüzden de daha sert bir karaktere dönüşmüş olabilir gibi şeyler alt metinlerde yazıyorum ben kendimi izlerken.
Yo, doğru söylüyorsun. Ben o pencereden hiç bakmamıştım ama gerçekten yani uğrama ihtimalinin en azından zorbalığa muhtemel olan bir karakter Massimo.
Senarist Mike Jonas şöyle söylemiş. Tek kolla doğmuş ama her şeyi yapma yeteneğine sahip. Kendini engeliyle tanımlamıyor.
Biz de tanımlamıyoruz zaten farkındaysam. Evet. Yani ben bir seyirci olarak baktığım zaman Massimo'nun kol detayı çok geride kalan bir şey oldu. Ama elbette çocukların dikkatini çeken bir şey olabilir ve bunu sorgulayabilir. Yani ne olmuş koluna diye. O zaman da belki bazı insanların kolsuz, bazı insanların belli organları olmadan doğabilme ihtimalinde çocuklarla konuşabilir. Konuşmak gerekecek bu noktada.
Benim için Massimo biraz böyle otoriter ama özgürlükçü, kızının mutluluğu için her şeyi yapmaya hazır bir baba gibi. Oradan Daniela'ya, Luca'nın annesine gelmek istiyorum.
Farklı aile yapıları görüyoruz aslında. Her çocuğun farklı aile dinamikleri var. Luca'nın anne babası birazcık daha annenin baskın olduğu, daha otoriter olduğu, babanın daha uyumlu olduğu, böyle anneyi sinirlendirmemek için uğraştığı bir karakter. Ve Daniela gerçekten de evde baskın ve böyle daha yumruğunu masaya vuran bir karakter. Ve Luca'nın da insanlarla tanışmasından ödü patlıyor aslında. Dolayısıyla anne karakterleri gördüğümüz kadarıyla baba karakterleri bu çocukların hepsinde farklı farklı şekilleniyor aile yapıları olarak.
Babanın mesela şeyi var. Annesi Luca ile ilgili endişelerini söylerken babası arkada evet evet ben doydum falan gibi var ama yok hali var. Bu arada çok seviyor oğlunu. Hani yok değil, sadece onun babalığı birazcık daha annenin şeyinde kalmış. O da buna okeylemiş.
Güçlü kadınlar var. Yani aslında babanın annesi de güçlü bir kadın farkındaysan. Evet. Çünkü Luca'nın çevirdiği işleri çok biliyor. Çünkü özgür ruhlu bir kadın. Ve Luca'nın böyle açığını kapatan bir yerden aileyi kandırmasına yardımcı oluyor. Dolayısıyla hem anne hem de babaanne babayı birazcık böyle gölgede bırakıyorlar.
Orada şeyi sormak istiyordum ben sana yeri gelmişken. Şimdi Luca'yı ailesine yalan söylerken görüyoruz biz çok net bir şekilde. Hatta bu yalan söylemeye bir süre sonra büyük anne de işbirlikçisi ve ortağı oluyor. Şimdi bizim için yalan kötü. Hatta biz bir de Pinokyo masalıyla büyüdük. Birazcık da Pinokyo göndermeleri de var bu filmin içinde. Şu an yeni de Pinokyo çekiliyor. Hem İtalya olması hem Pinokyo olması. Filmi izlerken detaylara bakarsanız kitapların arasında Pinokyo kitabı görebiliyoruz. Bizim için hep şeydi. Pinokyo'da yani ailene yalan söylersen başına çok kötü şeyler gelirdi. Şimdi birazcık daha aksi şey görüyoruz. Evet, yalan söylüyor ailesine ama sonu onun hayrına oluyor. Buradan çocuklar acaba hiç istemediğimiz ailemize yalan söylersek sonu iyi biter sonucuna varır mı, yoksa bu bizim yetişkin beynimizle düşündüğümüz bir şey mi?
Yani çocukların nereye götüreceğini bilmiyorum izlediklerinin, ama bizim ebeveyn olarak bir çıkarım yapmamız gerekirse yukarıya çıkma, orası çok tehlikeli söyleminin bir çocuk için yeterli olmadığını görüyoruz aslında. Dolayısıyla Luca'ya açıklanabilecek bir şey olsaydı bu, ailesi orada başına gelecekleri belki anlatabilseydi ki oranın cezbedici olacağını çok farkındalar. Sadece söyledikleri onu oradan uzak tutma kelimelerinin yeterli olmadığını anlarlardı. Şimdi burada bizim ebeveyn olarak kendimize yapmamız gereken çıkarım, gerçekten bir şeyi yasaklayacaksanız ya da bir şekilde ona engel olacaksınız, bunun gerçek sebeplerini açıklamak zorundasınız. Yapma, sakıncalı, çünkü ben öyle düşünüyorum, çünkü oranın senin için uygun olmadığını düşünüyorum gibi şeyler çocuk büyüdükçe artık engel olunamaz bir hale geliyor. Hele bizim dijital dünyamız içinde. O yüzden yalan söylemek, evet, orada meraklı bir çocuğun kendi merakına yenik düşüp dizginleyememesinden de bahsediyoruz. Dolayısıyla burada yalan söyleme elbette teşvik etmesini amaçlamıyoruz, ama burada çocuğun neden yalan söylemeye yöneldiğini konuşabiliriz belki çocuklarla. Neden sadece saklamış olabilir Luca yukarıya çıktığını? Neden ailesi onun oraya çıkmasını yasaklıyor olabilir? Çünkü bunun dayandığı bir şey var. Deniz canavarları olarak nitelendirildiğinde birinin sana zarar vermesinden çok endişe duyan bir anne karakteri Daniela. O yüzden onun da kaygısını çok net anlayabiliyoruz, ama bu ne kadar da şeffaflığı bize çağrıştırıyor. Birbirimize karşı şeffaf olmadığımızda birbirimizin arkasına işler çeviriyoruz.
Evet, ben sen bunları söyleyince şey düşündüm. Bir yalan söyleniyorsa karşı tarafta da yalan söyletiliyordur. Yani o yalan durup dururken söylenmiyordur diye düşündüm kendi ebeveynliğime dair. Annelerden babalardan bahsetmişken aslında hiç olmayan bir baba var. O da Alberto'nun babası. Bir şekilde yok. Yani biz 3 baba ve 3 ebeveynlik görüyoruz. Luca diyor ki Alberto'ya olmayan babası için, baban çok havalı biri, her şeyi yapabildiğin için çok şanslısın diyor. Ve orada biz aslında Alberto'nun bir baba figürüne ne kadar ihtiyaç duyduğunu sonunda görüyoruz. Massimo'nun yanında kalmasıyla beraber. O aradığı baba figürünü buluyor. Sonrasında şeyi detaylı izledin mi? Jenerik kısmını. Çünkü jenerikte hikayelerinin nasıl devam ettiğini minik çizgilerle göstermişler. Annesinin yanına gidiyorlar, orada mektup yazıyorlar, o mektupları Massimo ile Alberto nasıl okuyor. Çocuğunuzu da izlerseniz jeneriği de izlemeyi unutmayın lütfen, çok tatlı detaylar var. Bir de çok sevdiğim detayı söylemek istiyorum jenerikten yine. İlk çıktıkları zaman kasabanın ortasında bir heykel var. Deniz canavarının öldürüldüğünü temsil eden bir heykel. Jenerikte şeyi görüyorsunuz, o heykelin değiştiğini görüyorsunuz. Evden kaçmak için kendisiymiş gibi balıklarına koyduğu minik bir heykeli var, balıklara çobanlık yapsın diye. O heykeli koymuşlar kasabanın ortasına. Böyle minik değişiklikler de çok hoşuma gidiyor. Artık deniz canavarlarının kötü olduğu görselleri kaldırmışlar. Babaanneye dair yine çok sevdiğim bir cümleyi söylemek istiyorum. Bence çok kıymetli. Bazı insanlar onu asla kabullenmez ama bazıları kabullenir. Galiba torunum o insanları bulmayı iyi biliyor. Bence hayatta galiba çocuğumuzu öğretmemiz gereken çok büyük derslerden biri bu. Yani seni olduğun gibi herkes kabullenmeyecek. Seni kabullenecek insanları bul, hayatını onlarla devam et. Benim filmden kendime çıkarttığım cümle bu oldu.
Benim altını çizdiğim ve hakikaten üstüne konuşalım istediğim tek cümle buydu gerçekten. Bir sürü ilham olan şey vardı ama herkesin iyi olmayacağını, kötü insanlarla da karşılaşabilme ihtimalimizin olduğunu, ama bir şekilde bizim bunları tercih edebilme hakkımızın olduğunu, onları bulabilmek için yine de insanlarla ilişkimizi kesip kendi mağaramıza belki en baştaki gibi Alberto gibi kapatıp değil de hayata karışarak yine de o insanlar karşılaşma ihtimallerimizi yaratmaya devam etmemizden bahsediyor. Ve ebeveyn olarak gerçekten o taht baht meselesi var ya, hep iyi insanlarla karşılaşsın istiyorsun ve kötülük görmesin istiyorsun, ama buradaki o babaannenin bilgeliği bence çok kıymetli. Yok yani, kötü insanlar var ve bunlardan kendini koruyabilmek için de belki Luca'nın tam da böyle bir şey yaşaması gerekiyordu. Yaşadıktan sonra onu ayırt etmek, yani total olarak o kara canavarları dediğimiz bir şemsiye altında buluşturduğumuz topluluk aslında böyle tek bir özellikle toplayabileceğimiz insanlar değilmiş. Kötüleri de varmış, iyileri de varmış. Aslında deniz canavarları içinde, tırnak içinde geçerli olan bir şey bu. İnsanların her türlü olabilmesine dair.
Silenzio Bruno hakkında ne düşünüyorsun? Bu Bruno'nun minik bir Encanto göndermesi olduğunu da düşünebiliriz. Orada da bir Bruno karakteri var ve gelecek hakkındaki kötü şeyleri söyleyen karakter o.
Yani bu çok neşeli geldi bana. Çünkü çocukların içinde her zaman kalkıştıkları işlerde tam tersinin olacağına dair bir ses çıkar ya. Yani sessiz ol kötü ses gibi bir şey aslında bu çeviride baktığımızda. O sesi susturmaya çalıştığında kafasındaki o sesin kendini durdurmamasını sağlayabiliyor. Yani bu düşüncem var, farkındayım. Kenara geç ve ben bu işi tamamlamak için yeterli cesareti kendimde bulabileyim gibi bir şey. Aslında sadece çocuklar için geçerli olan bir şey değil. Bizim de yetişkin olarak bazı işlere kalkıştığımızda tereddütlerimiz olur ya böyle. Yapsam mı yapmasam mı, doğru olur mu olmaz mı, çok çiğ durur, şöyle durur vesaire gibi bir sürü yapmaya çalıştığımız şeyi köreltecek ya da onu köstek olabilecek düşüncelerimiz olur. Ama bu noktada hedefe odaklan ve yapacağın şeye doğru yürü demek için de kendi kendimize aslında söylediğimiz bir takım cesaret verici cümlelerin özeti gibi olmuş aslında bu.
Hep şey derler, çocuklarınıza söylediğiniz kelimelere dikkat edin çünkü bir süre sonra onların iç sesi o cümleler olacak. Birazcık da Luca'nın iç sesi annesinin o endişeli hali aslında. Susturmaya çalıştığı Bruno da onu da bir şekilde susturabiliyor olması güzel bir şey.
Ve onlar stoper farkındaysan yapma dur demek hep aksiyonu engelleyen şeyler ve tam da o kafasındaki ses bu çocukların. İlerleme, dur, buradan bak, daha fazla gitme, tehlikeli olabilirin uyarısı. O yüzden evet, o uyarıların ne kadar iç sesler olup da onları engellemeye çalışan şeyler olduğunu da anlamak önemli.
Şimdi sana en son şeyi sormak istiyorum. Film bittikten sonra çocuğumuzla üstüne ne konuşalım?
Birçok detay olabilir. Bence çok zengin bir film. Bu filmi izlemeye kalkışıyorsanız çocuğunuzun da zihninde daha önce uyanmamış bir takım şeylerin uyanabileceği ihtimalini bir kenara ayırın. Belki hiç konuşmak da istemeyecek, belki üstünden zaman geçecek çocuk ama zorbalık meselesinin gündeme getiriliyor olması önemli bir şey. Farklılıklar meselesinin, belki bu farklı olanların birbirine dair bir şiddet içerisinde olmasının, insanların birbirini kolay kolay kucaklamayışının ve tıpkı babaannenin de söylediği gibi belki işte kötü insanlar ve iyi insanlar olma kavramlarına da değinerek çok daha böyle aile değerlerimizle uyumlanan bir yerden bu konuları hep böyle başlık edinebiliriz. Gerçekten bir araç elde etmek açısından hem kitaplar hem de bu tarz animasyonlar bize çok kaynak oluyor. O yüzden de ebeveynler olarak çocuğun bize getirdiği soruyu o anda bilmiyorsak bile bunun üzerine birlikte düşünüp eğer çocuğun sorduğu soruyu cevaplamakta güçlük çekiyorsak peki sence nasıl olabilir? Peki sence neden yapmış olabilir deyip fikir yürütüp tek bir doğruyu bulmaktansa bir böyle beyin fırtınasına kapı açabilecek bir yerde bulabiliriz kendimizi.
Yine birkaç tane sevdiğim detaydan. Nidaları çok sevdim ben. Julia'nın bütün nidaları Santa ve bir peynir çeşidi. Hani Aziz ve bir peynir çeşidi. Santa ricotta gibi. Luca'nın ailesi de mesela şey diyor, vatoz aşkına. Onlar da hep deniz canlılarından gidiyorlar. Ben böyle hani dilde oynamaları çok seviyorum. Çok fazla İtalyanca da var filmin içinde. Çocuğumuzla izlerken söyleyebiliriz. Stupido ya da işte silenzio İtalyanca. Ragazziz diyor. Hadi çocuklar gelin derken Massimo. Kültür ve dil zenginliği de katıyor bence çocuklara. Ben seviyorum. Ama anlamadıkları noktada onlara söylemek iyi olabiliyor.
O yüzden de belki animasyon deyip geçmemek lazım ki hazırlıklı olmak ebeveyn olarak iyi olacaktır bu noktada. Hem de bunlar üzerine konuşmak için hani o Julia'nın söylediği böyle peynirleri keşfetmek bile bir etkinlik mesela baktığında. Evet. İtalyan kültürünü keşfetmek ve onları tatmakla ilgili.
Düştüğü zaman başında yıldızlar değil balıklar dönüyor. Çünkü yıldızları aslında balık zannediyor. Film bu arada 1950-1960'larda Cenova'da geçiyor. Filmin birçoğu evden çalışanlar tarafından yapılmış. Covid-19 yüzünden herkes aslında evden çalışmış. Bazı oyuncular dolapların içinde seslendirmek zorunda kalmış bazı sahneleri. Pixar filmi izliyorsanız film boyunca size bırakılan Paskalya yumurtaları var. Onlara bakmak isteyebilirsiniz. A113 biletin üstünde var. Bütün Pixar filmlerinde bulabilirsiniz. Planet Truck kamyonu var. Bütün Pixar filmlerinde bulabilirsiniz. Üstü yıldızlı Pixar topu var. Bir tane çatıda görünüyor. Bir de görüntü yönetmeninin bir notu. Filmin 13 yaşındaki Luca'nın bakış açısıyla anlatıldığı için kamera Luca seviyesinde. Ama mesela Ercole sahneye geldiği zaman kameranın bakış açısını yükseltiyorlar. Ercole'nin onlara yüksekten baktığını seyirciye de hissettirmek için. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin.
Ben teşekkür ederim. Seninle birlikte çok farklı yönlerini keşfettim filmin aslında. İkimiz de farklı disiplinlerden gelen insanlar olarak galiba farklı yerlerden baktık. Bir sürü bilgi edindim. Şimdi bu filmi tekrar baştan seyretmem gerekiyor. Yakalamam gereken şeyler olduğunu anladım. Çünkü sen çok detaylı bir yerden bakmışsın. Vesile oldun. Sağ ol. Umarım birilerinin işine yarayacak bilgiler vermişizdir. Ben de keyifle tekrar baştan dinleyeceğim.
Çok teşekkürler. Dinleyen herkese çok sevgiler.